げにくい。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Mayıs 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Bilal Çetin'le birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Stüdyomuzda spor yazarı Ali Öcal bizlerle birlikte olacak ve yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri aktaracak bize. Ve bugünün son konuğu Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kambolat olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet'in manşeti bombadan kaçıyorlar. Sınırda yeni göç dalgası demiş Hürriyet gazetesi. Suriye'de Rusya ve Esad'a bağlı güçlerin İdlib'in güneyini vurması sivilleri göçe zorladı. Operasyonların aynı yoğunlukta devam etmesinin Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgasına yol açmasından endişe ediliyor. Ağırlıklı olarak İdlib'in güneyi olmak üzere çok geniş bir bölge, Rusya ve rejime bağlı savaş uçakları ve helikopterlerle sık sık vuruluyor. Hedef alınan yerler arasında yerleşim merkezleri de bulunuyor. Termale'de muhaliflere ait mevzilere atılan füzeler sivil can kayıplarına yol açtı. Suriye ordusu da bölgeyi varil bombaları, top ve füzelerle vurdu. Bir hastane ile bir okul da hedef oldu. Muhalif Özgür Suriye ordusuyla Heyet Tahrir-i Şam kendi mevzilerine takviye yaptı. Arada kalan siviller fırsatını buldukça kuzeye kaçıyorlar. Saldırıların Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgasına yol açmasından endişe ediliyor. Milliyet gazetesinin manşeti Irak'ı inşa edeceğiz. Irak'ın 5 milyar dolarlık taahhüt çerçevesinde çıkacağı inşaat ihalelerine sadece Türk firmaları girecek. Irak ziyareti ardından Milliyet'e konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Irak'ın Türkiye'den 5 milyar dolar taahhütü için plan beklediğini belirtti. Bu taahhüt çerçevesinde Ovaköy sınır kapısı, Ovaköy-Bağdat arasına otoyol ve demiryolu, Musul ve Basra havalimanı projeleriyle su altyapı projelerinin Türk müteahhitlerince yapılması söz konusu. Yenigün, DAEŞ'i bitirdiler, Kuzey Irak ile anlaşmaya doğru gidiliyor, siyasi ortamımız da çok iyi, artık bizim gelmemizi istiyorlar. Orada barış tesis edilmiş ve terör bitmiş. Örneğin eskiden 3-5 kontrolden geçilerek girilen yeşil bölgeye artık tek kontrolle giriliyor. 2 ay içinde Irak Müteahhitler Federasyonu Türkiye'ye gelecek diye konuştu. Hemen yanda fitne çıkarmaya çalıştılar başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda konuştu. Biz kucaklaşmadan kaçmadık, işte onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik diyen Erdoğan, bazıları Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma peşine düştü. Kusura bakmayın, terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamaz ifadesini kullandı. Aile şurasına da katılan Erdoğan, burada da internetin ve modern iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber beşeri ve sosyal hayatımızda ciddi değişiklikler oldu. En büyük mağdur ailedir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla aile değerlerinde ciddi erozyonlar yaşanıyor. Mahrem alan kavramı gün geçtikçe anlamını yitiriyor. Yeni dönem de çekirdek aileyi yıkıyor, dedi. Sabah gazetesinin manşeti İstanbul seçimine 32 soruşturma. İstanbul'daki seçim usulsüzlüğünde yeni gelişme. Yüzü aşkın sandık başkanı ve üyesi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'deki seçim sandıklarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki suç duyuruları üzerine 32 ayrı soruşturma başlattı. 3 ilçede sandık kurulu başkanları ve üyeleriyle veri girişi yapan görevlilerden oluşan 100'ü aşkın kişiye ifade için tebligat çıkarıldı. Günde 10 kişi ifadeye geliyor. İfadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanı da var. Soruşturmalar görevi kötüye kullanma ve seçimlerin temel hükümleri kanununa aykırılık iddiasıyla yürütülüyor demiş Sabah gazetesi. Sandık başındaki hileler çok net başlığı var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminde sandık başında hile yapmaya dönük işlemler çok net. 2 yıl öncesinden başlayan bir organizasyon var. Çok farklı kişilere yönelik suç duyuruları yapacağız, dedi. Akşam gazetesinin manşeti mesaiye trafik ayarı, büyük şehirler için devrim gibi uygulama demiş Akşam gazetesi. Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Buna göre trafiği yoğun olan bölgelerde mesai saatleri daha erken sona erecek. Yoğun trafik olan saatlerde kurumların görüşleri alınarak mesai saatleri planlanacak. Belediyeler elektrikli araçlara şarj imkanı sağlayacak, altyapı planları oluşturacak. Kent girişlerine yapılacak otoparklar ücretsiz veya düşük ücretle işletilecek. Trafik yoğunluğu ve hava kirliliği olan bölgelere araç girişi sınırlandırılacak. Ticari araçların belirli saatlerde şehir merkezlerine girişine izin verilmeyecek. Şehir girişleri veya belli noktalara araçlar için otoparklar kurulacak demiş Akşam gazetesi. Star gazetesinin manşeti Erdoğan'dan Türkiye İttifakı tarifi, 82 milyonu buluşturma ideali. Başkan Erdoğan, Türkiye İttifakı'nın 82 milyon vatandaşı kapsadığını belirtti, fitnecilere seslendi. Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. İşte onun için Türkiye İttifakı, Cumhur İttifakı dedik. Bazıları amacı gayet açık olan Türkiye İttifakı ifademesi Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma peşine düştü. Halbuki Cumhur İttifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın sürükleyici gücüdür. Maruz kaldığımız saldırılar şahsımı değil, Türkiye'nin tamamını can evinden vurmayı amaçlamaktadır. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi bombaların altında kuruldu. O zaman bu ittifaktan kaçanlar zorla 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhunu güya kabul ettiğini söyledi. Ondan sonra da reddederek kaçtılar, terör örgütleriyle kol kola seçime girdiler demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Bosna'ya her türlü desteği vereceğiz başlığı var hemen yan tarafta. Başkan Erdoğan, Türk Akım projesinin Bosna Hersek'e intikali için gerekli desteği vereceklerini söyledi. Türk iş adamlarını Bosna Hersek'e yatırım yapmaları için teşvik ettiklerini vurgulayan Erdoğan, et ithalatı noktasında da arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Özellikle Türk Akım projesinin Bosna Hersek'e intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz diye konuştu. Yeni Şafak gazetesinin manşeti 100 kişi ifadeye çağrıldı. Organize hırsızlığa 32 soruşturma. İstanbul seçimlerindeki şaibe ve hırsızlığa büyük gözaltı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy'deki seçim yolsuzluklarıyla ilgili olarak 32 ayrı soruşturma başlattı. 100'den fazla sandık başkanı ve görevlisi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmada örgütün izi aranacak diyor Yeni Şafak gazetesi. Milat gazetesinin manşeti savcı el koydu. CHP üstünü örtmeye çalışsa da hukuk şaibenin peşini bırakmıyor demiş Milat gazetesi. AK Parti'nin İstanbul seçimlerine yönelik itirazları bir bir doğrulanıyor. Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de 32 ayrı soruşturma başlatıldı. Savcılık 100'den fazla sandık görevlisini ifadeye çağırdı. Diriliş Postası'nın manşeti kanunsuzluk farkın iki katı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın arasındaki oy farkının iki katı kanunsuz oy tespit edildi. Bu bağlamda 10.418 sandıkta oy kullanan seçmen sayısına göre 16.502 oy pusulasının eksik olduğu, 1992 sandıkta ise 8.811 oy pusulasının fazla çıktığı belgelendi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti fitneye prim vermeyiz. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. İşte onun için Türkiye İttifakı dedik. Onun için Cumhur İttifakı dedik. Bazıları hemen söyleme amacımızın ne olduğu gayet açık olan Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı'nın alternatifi göstererek fitne çıkarma peşine düştü. Halbuki Cumhur İttifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir, sürükleyici gücüdür dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye gazetesinin manşeti 20 trilyon metreküplük doğalgaz müjdesi. Türkiye'yi ithalattan kurtarabilecek büyük keşif demiş gazete. Türkiye her yıl milyarlarca doları petrol ve doğalgazın başına çektiği enerji ihtiyacı için harcıyor. Oysa ülkemizin bu alandaki potansiyelini yıllarca ihmal ettik. Son yıllardaki adımlar ise umut verici demiş gazete. Yeni Akit gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Yeni Akit'in manşeti Başsavcılık İstanbul'daki şaibeli seçimle ilgili 32 ayrı soruşturma başlattı. Oy hırsızlığına savcı el koydu. Yüksek Seçim Kurulu'nun binlerce oyun kaydırıldığı, ehil olmayanların sandık başkanı yapıldığı, ahırlara bile seçmen kaydı çıkarıldığı tespit edilen şaibeli seçimle ilgili kararı beklenirken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 ilçeyle ilgili 32 soruşturma başlattı ve 100'den fazla şüpheliyi ifadeye çağırdı. Başsavcılığın usulsüzlüklere el atması seçimlerdeki şaibenin boyutunu gözler önüne serdi diyor Yeni Akit gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Muhammed Ali Pehlivan hattımızda bizi bekliyor. Muhammed Ali Pehlivan, günaydın.
Günaydın Artürk'tan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin, MHP'nin gündem maddeleri bugün henüz haber merkezimize ulaşmadı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün bir etkinlik var. Geçen hafta 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ile toplantı yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün de 11 Büyükşehir, 10 il ve 191 ilçe belediye başkanı ile bir araya gelecek. Gündem tabii ki yerel seçim. Sonuçlar analiz edilecek, atılacak adımlar konuşulacak. Yine toplantıda sunumlar da gerçekleşecek. Akşam saatlerinde bu toplantı sona erecek. Bugün 7. Aile Şurası'nda ikinci gün, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 7. Aile Şurası'nın ikinci günde şura toplantıları düzenleniyor yine. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bu komisyonlarda yer alacak. Ana teması aileye değer, Türkiye'ye değer olan şurada alınacak kararlar, ailenin güçlendirilmesi, ulusal strateji belgesi başlıklı belgelerde yer alacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da saatler onu gösterdiğinde bir programı var. Yatırım, izleme ve koordinasyon başkanlarının kapasitesinin güçlendirilmesi için teknik yardım projesi açılışına katılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeminden sonra dilerseniz Ankara'nın yargı gündemine geçelim. Bugün FETÖ'nün 4 önemli davası var Sincan'da düzenlenen FAS kurumları kampüsünde. Onlar Jandarma Genel Komutanlığı davası, Akıncı Üssü davası, Kara Havacılık Komutanlığı davası ve Zırhlı Birlikler davası olarak bugün 4 önemli dava görülecek Sincan'da. Diplomasi başlığı altında hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Japonya Büyükelçisi Akiko Miyajima tarafından Altes Veliaht Prens Naruhito'nun Japonya'nın yeni imparatoru olarak tahta çıkması onuruna bugün saat 16'da Büyükelçilik'te bir resepsiyon verecek. Bunu da takip ediyor olacağız. TÜİK Nisan ayı enflasyonunu açıklayacak bugün. Yine aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. Aynı zamanda haftalık para ve banka istatistiklerini de bugün yayınlayacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bugün İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir bilgilendirme var. Aylık basın bilgilendirme toplantısı olacak. Bakanlık faaliyetlerini içeriyor bu aylık basın bilgilendirme toplantısı. Ramazan'a artık sayılı günler var. Az bir süre kaldı. Ramazan'da da çeşitli denetimler olacak. Bugün fırıncılar, kasap, pastane gibi denetimler yapılacak. Bunu da muhabir arkadaşlarımız yakından takip ediyor olacak. Bugün müzede eğitim başlıyor başlıklı bir konumuz var. Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde başlayan müzede eğitim etkinlikleri pilot eğitim tanıtım programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın da katılımıyla gerçekleşecek. Ankara'nın gündemi bu şekilde.
Muhammed Ali Pehlivan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin. Bilal Çetin, günaydın, hoş
günaydın,
geldiniz.
Günaydın Arzu Türk'tan, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde İstanbul seçimleriyle ilgili gelişmeler var. 32 ayrı soruşturmanın başlatıldığı haberi var gazetelerde. Bununla ilgili 100 kişinin ifadeye çağrıldığı bilgisi var. Ve seçimlerde usulsüzlükler konuşuluyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet Arzu Türktağ'ın, biraz önce gazete manşetlerini sizden dinledik. Tek tek bütün gazete manşetlerini aktardınız. Bugün gazetelerde ön plana çıkan haberlerden birisi de sizin de belirttiğiniz gibi İstanbul'daki yerel seçimlere ilişkin olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 32 soruşturma. Biliyorsunuz İstanbul'daki yerel seçimlere ilişkin olarak tartışmalar henüz bitmiş değil. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin tartışmalar henüz bitmiş değil. Ve Maltepe ve Büyükçekmece seçimlerine ilişkin itiraz süreçleri hala devam ediyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin olarak olağanüstü itirazda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu hala değerlendirmelerini devam ediyor. Bazı medyaya yansıyan bilgilere göre Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin kararını önümüzdeki hafta pazartesi veya en geç salı günü vermesi bekleniyor. Tabii sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin değil, Maltepe seçimlerine ilişkin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir olağanüstü itirazı var. Büyükçekmece seçimlerine ilişkin de AK Parti'nin olağanüstü bir itirazı var. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine itiraz ederken en büyük argümanlarından birisi şuydu. İstanbul'da özellikle bazı ilçelerde sandık kurulu başkanları ve sandık kurulu üyeleri belirlenirken kamu görevlisi olmayanlar arasından sandık kurulu başkanı veya üyelerinin atandığını iddia ediyor. Şimdi bizim seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüklerine ilişkin 298 sayılı bir kanunumuz var. Bu kanun seçimlerin nasıl yapılacağı konusunda bütün ayrıntıları tek tek düzenlemiş durumda. Bu kanuna göre sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olması zorunluluğu var. Ancak AK Parti diyor ki İstanbul seçimlerinde kamu görevlisi olmayan kişiler sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmiştir. Hatta sandık kurulu üyelerinin de kamu görevlisi olması gerekiyor. Çünkü sandık kurullarında iki kamu görevlisi ve partilerden birer tane de temsilci bulunuyor. Sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilen kişilerin kamu görevlisi olmadığı iddiası var. Ayrıca AK Parti'nin şöyle bir iddiası da var. Sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilen bazı isimlerin kanun hükmünde kararname ile kamudan ihraç edilmiş kişiler olduğunu iddia ediyor. Tabii bu konularla ilgili AK Parti hem Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunurken aynı zamanda anladığımız kadarıyla savcılıklara suç duyurusunda da bulunmuş AK Parti ilçe teşkilatları, ilçe yönetimleri ve bu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da dün Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddialar üzerine 32 ayrı soruşturma başlatıyor. Ve 100 sandık kurulu başkanı ve sandık görevlisinde şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıyor. Tabii şimdi burada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bu soruşturma neticesinde bir iddianame düzenlenecek mi, düzenlenmeyecek mi? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu anda bir soruşturma başlatılmış durumda. Bu kişilerin ifadeleri alınacak. Bu kişilerin ifadelerinin alınmasından sonra seçim kanununa ve Türk Ceza Kanunu'na aykırı bir yön tespit edilirse elbette ki iddianame düzenlenecek ve dava açılacaktır. Dün bazı televizyon kanallarındaki yorumcuların şöyle yorumlar yaptıklarını gördüm. Bu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmanın Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği kararı etkilemeye yönelik bir soruşturma olduğunu iddia ediyorlar. Ben bu iddialara katılmıyorum. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu kararlarını verirken savcılıklar tarafından açılan soruşturmaları ya da mahkemelerde yürütülen ceza davalarını dikkate almaz. Yüksek Seçim Kurulu kararlarını verirken bağımsız bir kuruldur ve bağımsız bir kurul olduğu için kararlarını verirken anayasa ve yasalar çerçevesinde karar verir. Bu soruşturma Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği kararı etkilemez. Yüksek Seçim Kurulu anayasa ve yasalara göre kararını verir. Bu soruşturma bir ceza soruşturmasıdır. Eğer bu ceza soruşturması neticesinde ilgili kişiler, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan kişilerin suç işledikleri tespit edilirse bu kişiler hakkında iddianame düzenlenir, dava açılır, ceza alırlar veya almazlar. O yargının bileceği bir iştir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun önümüzdeki hafta pazartesi veya en geç salı günü vereceği karar Türkiye açısından büyük önem taşıyor. Dün AK Parti cenahından ve Cumhuriyet Halk Partisi cenahından gelen iki açıklama var biliyorsunuz. Bugün gazetelerde de geniş bir şekilde yer alıyor bu açıklama. AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün bir basın toplantısı daha düzenledi ve yeni iddialar gündeme getirdi. Hatta çok çarpıcı bir şey söyledi. Dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin organize bir hareket yapıldığını, seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik organize bir girişim olduğunu ve bu girişimin 2 yıl öncesinden planlandığını tespit ettiklerini açıkladı. Bu tabii çok ciddi bir iddia. Bu iddianın araştırılması gerekiyor. Bu iddianın ne kadar gerçek olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Eğer bu iddia gerçekten doğruysa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin şaibelerin 2 yıl öncesinden planlandığı ortaya çıkmış olur. Tabii şimdi biliyorsunuz İstanbul'da sandık kurulu başkan ve üyeleri belirlenirken bazı bankalardan isimlerin alındığı ifade ediliyor. Banka personelleri biliyorsunuz kamu görevlisi değil. Onlar işçi statüsünde çalışan özel sektör personeli. Ama bu kişilerin de sandık kurulu başkanı veya üyesi yapıldığı görülüyor. Tabii tüm bunlar yargı tarafından araştırılacaktır. Arzu Hanım, ben burada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın yaptığı bir açıklamaya değinmek istiyorum. Engin Altay'ın açıklamasını duyunca gerçekten çok üzüldüm. Çünkü Engin Altay Yüksek Seçim Kurulu'nun çok değerli üyeleriyle ilgili hiç de hoş olmayan açıklamalar yaptı. Yüksek Seçim Kurulu üyelerini adeta tehdit eder vari açıklamalar yaptı. Ve Yüksek Seçim Kurulu üyelerine İstanbul seçimlerini iptal etmeyin. Eğer İstanbul seçimlerini iptal ederseniz çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız. Hatta şöyle bir ifade kullandı. Kızılay'da yürüyemezsiniz. Kızılay'da yürürseniz sizin suratınıza tükürler gibi çok siyaseten olmaması gereken bir üslup kullandı. Ben bu Engin Altay'ın üslubunun çok yanlış bir üslup olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu üyeleri sıradan insanlar değil. Onlar Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçiliyorlar. Yıllarca hakimlik yapmış, yıllarca Yargıtay ve Danıştay üyeliği yapmış. Anayasayı ve hukuku çok iyi bilen insanlar. Ve verecekleri karar da anayasa ve yasalar çerçevesinde olacaktır. Şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında şunu söylüyor. İstanbul seçimlerinde şaibe olduğunu, usulsüzlük olduğunu ve seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini ifade ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kurmayları. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kurmayları şunu da ısrarla vurguluyorlar. Ne diyorlar? Yüksek Seçim Kurulu bizim istemediğimiz bir karar vermiş olsa bile bu karar bizim başımızın üstünde yeri vardır diyorlar. Ama bunu biz CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere muhalefet yetkililerinden ve yöneticilerinden görmüyoruz. Bu oldukça üzücü bir tutum. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamanın da çok talihsiz bir açıklama olduğunu ifade etmek istiyorum. Ne demek? Yüksek Seçim Kurulu üyeleri eğer İstanbul seçimlerinin iptali yönünde bir karar verirse Kızılay'da onların suratına tüküreceğini iddia etmek yargıyı baskı altına almaya yönelik bir açıklamadır. Ve biliyorsunuz bizim Türk Ceza Kanunumuza göre de yargı organlarını baskı altına almaya yönelik açıklamalar suçtur. 277. madde vardır Türk Ceza Kanunu'nda. Adil yargılamayı etkilemeye yönelik suçtur. Ben Engin Altay'ın bu açıklamasının çok talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ve çıkıp Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden özür dilemesinin faydalı olacağını ifade etmek istiyorum.
Peki. Bakalım önümüzdeki hafta ne tür gelişmeler olacak ve Yüksek Seçim Kurulu nasıl bir karar verecek bu seçimlerle ilgili. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi sosyal tesislerinde düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 75. Genel Kurulu'nda konuştu. Siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamaları var. Epeydir konuşulan, tartışılan Türkiye İttifakı başlığıyla ilgili önemli açıklamalar oldu. Cumhur İttifakı'na bir alternatif olmadığını söyledi özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl değerlendireceksiniz hem Türkiye İttifakı'nı hem dün yapılan açıklamaları?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İttifakı ifadesini ilk olarak 18 Nisan'da yapılan Memur Sen Genel Kurulu'nda kullandı. Biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimler öncesinde siyasi parti liderleri birbirlerine yönelik çok sert üslup kullandılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 18 Nisan'da Memur Sen'in genel kurulunda yaptığı konuşmada dedi ki evet dedi seçim sürecinde biz siyasiler olarak biraz tansiyonu yükselten açıklamalar yaptık. Ancak 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Artık önümüze bakma dönemi. Türkiye'nin önünde önemli sorunlar var. Ekonomi başta olmak üzere, Suriye meselesi başta olmak üzere, güvenlik meselesi başta olmak üzere. Ve bu tüm bu meselelerde biz Türkiye olarak 82 milyon olarak bir ve beraber olmak zorundayız. özellikle Türkiye'yi ilgilendiren dış meseleler konusunda Türkiye ittifakı kurmak zorundayız şeklinde bir ifade kullandı. Hatta o açıklamasında şu ifadesi de dikkat çekmişti. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde artan tansiyonu azaltmaya yönelik olarak kızgın demiri soğutma zamanı şeklinde bir ifade kullanmıştı. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orada kullandığı Türkiye İttifakı ifadesi aslında çok net ve açık bir ifadeydi. Ama bazı çevreler, bazı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle bazı fitne odakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Türkiye İttifakı ifadesini sanki Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi sunma gayreti içine girdiler. Ve bu gayret o kadar ileriye taşındı ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin Antalya'da düzenlenen toplantısında acaba bu Türkiye İttifakı ibaresi Cumhur İttifakı'nın alternatifi mi? Bu Türkiye İttifakı ifadesiyle kastedilen nedir şeklinde bir açıklama yaptı. Ve sanki Cumhur İttifakı bozuluyor, Tayyip Erdoğan MHP ile ittifakı bozacak ve Türkiye İttifakı gibi yerim yer ittifak kuracak şeklinde yanlış değerlendirmeler yapıldı. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1 Mayıs'ta yani bundan 2 gün önce 1 Mayıs'la ilgili yayınladığı uzun mesajda da bu Türkiye İttifakı ifadesine dikkat çekti. Ve Cumhur İttifakı'nı MHP olarak sürdürmek istediklerini muhataplarından da bu şekilde net ve açık bir ifade beklediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nu 75. Genel Kurul toplantısında Türkiye İttifakı ifadesini açıklık getirdi. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi açıktı ancak sarı hale getirmiş oldu diyelim eski tabirle. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın bir alternatif olmadığını net olarak vurguladı. Ama şu ifadeyi de kullandı. Bence o önemli. Cumhur İttifakı Türkiye İttifakı'nın motorize gücüdür ifadesini kullandı. Bu bence önemli bir ifade. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nı bozma niyetinde olmadığını, Cumhur İttifakı'nı devam ettirme niyetinde olduğunu net olarak ifade etti. Ancak Cumhur İttifakı'nın, Türkiye İttifakı'nın motorize gücü olduğunu ifade etmesi Cumhur İttifakı'nı esas alarak Türkiye'de daha geniş bir ittifak oluşturulabileceğini, özellikle dış politika ile ilgili konularda, özellikle Türkiye'nin güvenliği ile ilgili konularda 82 milyon olarak birlikte hareket edebileceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Nisan'da yaptığı konuşmada şunu ifade etmişti. Onu da hatırlatmak isterim. Türkiye'ye yönelik pek çok saldırı oldu dedi geçmişte. Gezi Parkı eylemlerini kastediyor, 17-25 Aralık sürecini kastediyor, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kastediyor. Erdoğan dedi ki bu saldırılar ne kadar bana yönelik, Tayyip Erdoğan'a yönelik gibi gözüküyor olsa da bu saldırılar Türkiye'ye yöneliktir. Türkiye'nin ilerlemesini durdurmaya yöneliktir dedi. Ve bu saldırılara karşı Türkiye İttifakı kurulması gerektiğini ifade etti. Ve Erdoğan dünkü konuşmasında bazıları hemen söyleme amacımızın ne olduğunu gayet açık olan Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma peşine düştü. Halbuki Cumhur İttifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir, sürükleyici gücüdür. Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi kurşunların, bombaların altında kurduk şeklinde bir ifade kullandı. Ve Erdoğan dünkü ifadesinde şunu ısrarla vurguladı. Türkiye İttifakı olarak terör örgütüne destek verenlerle, terör örgütüyle işbirliği yapanlarla asla bir ittifak içinde olamayacaklarını net olarak ifade etti. Dünkü açıklamayla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamasıyla Türkiye İttifakı'nı gündeme getirmesiyle Cumhur İttifakı sona mı eriyor? Cumhur İttifakı bitiyor mu? Cumhur İttifakı'nın alternatifi olarak Türkiye İttifakı mı kuruyor Tayyip Erdoğan şeklinde söylemler ortaya atanlara, AK Parti ile MHP arasında fitne fesat sokmak isteyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güzel cevabı verdiğini ve bu tartışmalara son noktayı koyduğunu düşünüyorum ben. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın bu açıklamaları konusunda ne düşündüğünü henüz bilmiyoruz. Eminim ki o da bir açıklama yapacaktır. Çünkü onlar da, Bahçeli de Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesinden yana ve Erdoğan'ın dünkü açıklamalarından sonra Sayın Bahçeli'den de benzer yönde açıklamaların geleceğini tahmin edebiliyoruz.
Şimdi dünkü konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyle ilgili de açıklamalar yaptı. Hı. Bir kere ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamalardan istihdam başlığı önemliydi. Bir de Türkiye'deki ekonomik durumla ilgili de yine önemli açıklamaları oldu. Bunları nasıl değerlendireceksiniz?
Tabii şimdi TOP Genel Kurulu'na katılınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konunun ekonomiye kaymaması mümkün değil. Çünkü TOP Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü, işverenlerin oluşturduğu en büyük sivil toplum örgütü ve odalar ve borsalar bizim sanayimizin, ticaretimizin en önemli katalizatörlerinden birisi. Bu nedenle Cumhurbaşkanları, Başbakanlar TOP Genel Kurullarına büyük önem verirler ve oraya katılırlar, mesajlarını orada verirler. Özellikle ekonomiye yönelik mesajlarını. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü genel kurul toplantısında ekonomiye yönelik mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOB'dan ve TOB üyelerinden en büyük beklentisi şu. İstihdam yaratın. Çünkü Türkiye'nin şu anda geçtiği ekonomik darboğazdan çıkmasının en önemli katalizatörü istihdam olacaktır. Ve bu konuda TOB üyelerine de büyük görev düşüyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin 2 milyon istihdam hedefi var 2019 yılında ve bu istihdam hedefinin karşılanabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan TOB üyelerine şöyle bir çağrıda bulundu. Dedi ki TOB üyeleri 2 kişi istihdam etse biz bu istihdam hedefimizi karşılayabiliriz şeklinde ifadesi oldu. Ve bunu dünkü TOB Genel Kurulu'nda da ifade etti. Erdoğan tabii orada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yapacağı buğday fiyatları, arpa fiyatlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden geçen yıl ton başına 1050 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatının bu yıl %29 artışla 1350 lira olduğunu, arpa fiyatlarındaki artışın da %33 ile 1100 lira olarak belirlendiğini açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii şimdi Türkiye 30-20 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Artık hükümetin gündeminde, Türkiye'nin gündemindeki en önemli konu ekonomi olacak. Ekonomideki darboğazın aşılması olacak. Ve bu konuda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin önümüzdeki günlerde önemli adımlar atmasını bekliyoruz.
Peki bir de enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenler var. Onlara karşı bu zaferi birlikte kazanacağız dedi. Bunları nasıl değerlendireceksiniz?
Tabii şimdi bugün 3 Mayıs, bugün enflasyon rakamları da açıklanacak. Türkiye AK Parti iktidarları döneminde düşük enflasyonla tanıştı ve uzun yıllar düşük enflasyon rakamlarıyla Türkiye yönetildi. Enflasyon rakamları tek haneli rakamlarda tutulmuştu. Ancak Ağustos ayındaki döviz kurlarına yönelik operasyonun ardından Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ettiği gibi döviz kur, faiz sarmalına sokulmak istendi ve bunda da bir şekilde de başarılı oldu. Hatırlayacaksınız Ağustos ayında döviz kurları bir anda dolar 7 TL'lere kadar çıktı. Euro acayip yükseldi ve bunun ardından tabii bunun hem faizlerin artmasına etkisi oldu hem de enflasyonun artmasına etkisi oldu. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışlar da buna eklendiği zaman Türkiye'de enflasyon beklenenin çok üzerine çıktı. Biraz önce de belirttiğim gibi hükümetin bundan sonraki gündemi ekonomi olacak. Özellikle ekonomideki enflasyon rakamlarını aşağı çekmek, döviz kurlarını dengelemek, faizler arttırıldı biliyorsunuz Merkez Bankası tarafından bu arttırılan faizlerin tekrar aşağıya çekilmesine yönelik hükümet bazı tedbirler alıyor. Maliye Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde pek çok reform paketleri açıklandı. Bu tedbirler yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ağırlığı ekonomiye vereceğini dünkü TOP Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalardan anlıyoruz.
Peki, şimdi konuşması sırasında bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerine karşın onlarla ilgili açıklamaları vardı. Bu açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hatırlayacaksınız birkaç dünyadan önceki gün ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve dün de Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın yakın bir zamanda Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği konusunda henüz net bir tarih yok. Ama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu ziyaretin kapsamlı bir ziyaret olacağını ifade etti. Ve Çavuşoğlu Türkiye ile ABD arasında sorunlar olduğunu açık açık zaten her iki tarafta kabul ediyor bunu. Bu sorunların bu ziyarette görüşüleceğini ifade etti. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de Ankara'daydı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve Cumhurbaşkanı baş danışmanı İbrahim Kalın'la görüşmeler gerçekleştirdi. Jeffrey Türkiye'de bazı temaslarda bulundu. Şimdi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç kriz noktası var biliyorsunuz. Özellikle Suriye meselesinde Türkiye ile ABD arasında anlaşmazlık var. Güvenli bölge meselesi de anlaşamıyoruz. Türkiye-Suriye sınırında o sınır boyunca bir güvenli bölge oluşturulmasını istiyor. Bizim anladığımız güvenli bölge, ABD'nin anladığı güvenli bölge farklı kavramlar. S-400 meselesi var. Türkiye Rusya'dan S-400'leri almak istiyor ama Amerika Birleşik Devletleri ısrarla Türkiye'nin S-400'leri almasına karşı çıkıyor. F-35 meselesini bu koz olarak kullanıyor. F-35'leri vermez şeklinde Türkiye'yi tehdit ediyor. İran'a yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye muaf tutulmuştu ama şimdi bu muafiyette yeni düzenlemeler yapılması gündemde. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında sorunlar var. Amerika Birleşik Devletleri bu sorunlar nedeniyle Türkiye'yi bazen üstü örtülü bazen de açık açık ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor. Ama ne kadar tehdit ederse etsin Türkiye kendi göbeğini kendi kesecektir. Hem Suriye meselesinde hem S-400 meselesinde Türkiye kararlıdır ve bu kararlı tutumunu sürdürecektir. Amerika Birleşik Devletleri kabul etse de etmese de Türkiye kendi milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa o konuda adımlar atacaktır, atmaya devam edecektir.
Peki, evet, önemli gelişmeler vardı. Önümüzdeki haftalarda önemli gelişmeler olacağını gösteriyor. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben de
için.
Teşekkür
sağ
ediyorum Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Ali Öcal stüdyomuzda bizlerle birlikte. Ali Öcal, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sporda yaşanan gelişmelere güzel haberlerle başlayalım. Euroleague'den güzel haberler var. Fenerbahçe'den sonra Anadolu Efes de başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Gerçekten Türk spor tarihi açısından çok önemli bir başarı. 18 yıl sonra Rüleyk'te Anadolu Efes'i görüyoruz. Fenerbahçe zatenden bu lige damgasını vuran bir ekip olarak görülüyor. 5 yıl üst üste Euroleague'de final oynuyor. Yani gerçekten iki Türk takımının basketbol gibi bir elit spor dalında bu başarıyı elde etmesi, olimpiyat düzenlemeye aday bir ülke olarak Türkiye'de herkesin gurur duyması gereken bir durum ve bu karşılaşma gerçekten bugüne kadar basketbol tarihinde herkesin heyecanla beklediği bir karşılaşma olacak. Sanırım 17 Mayıs tarihinde Anadolu Efes'le Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada nefesler tutulacak. Bunun yanında tabii Dinamo Moskova ve Real Madrid gibi iki tane güçlü takım da Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in finalde rakibi olmak için mücadele edecekler. Gerçekten ne kadar gurur duysak, ne kadar övünsek azdır ve evet, kutlamak gerekiyor Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i.
Evet, tek bir üzüldükleri nokta var. O da finalde karşılaşsaydık keşke,
evet,
diyorlar.
İki çok takım iyi olurdu. Evet. Gerçekten bunu hepimiz arzu ediyorduk. Yani iki Türk takımının final oynaması, biraz önce de ifade ettiğim gibi, olimpiyat düzenlemeye aday bir ülke olarak hepimiz için çok büyük gurur kaynağı olacaktı. İnşallah önümüzdeki sezon diyelim.
Evet, evet, güzel haberler bekliyoruz Euroleague'den takımlarımızda. Futbolla devam edelim. Spor Toto Süper Lig'de yeni bir hafta başlıyor bugün. Nasıl, evet, değerlendireceksiniz?
Evet, gerçekten futbolda da nefesler tutuldu. Tüm Türkiye derbiye odaklandı. Hafta sonu pazar gün Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması var. Ama bu karşılaşmadan önce bugün Demir Grup Sivas Spor'la Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayla 31. haftanın perdesi açılacak. Gerçekten bu karşılaşmada son derece önemli. Son haftalarda Medipol Başakşehir çok ciddi puan kayıpları yapıyor. Özellikle Abdullah Avcı ve öğrencileri son 3 karşılaşmada, son karşılaşmada Göztepe'ye 2-0 mağlup oldular. Bunun yanında Beşiktaş karşısında alınan bir 2-1'lik mağlubiyet ve bir de Çaykur Rizespor'la berabere kalınca 3 haftada kaybedilen 8 puan ligin şeklini ve seyrini değiştirdi ve şampiyonluk yarışı çok heyecanlı bir hal aldı. Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir korkunç, heyecanlı, nefes kesen bir yarışa girdiler. Bugün de işte sizin de ifade ettiğiniz gibi Medipol Başakşehir Demir Grup Sivas Spor karşılaşmasıyla perde açılacak. Bu karşılaşma son derece önemli. Çünkü Abdullah Avcı ve öğrencileri 3 haftada kaybedilen 8 puanlık kayıplara bir son vermek isteyecekler. Tabii her karşılaşmanın çok ciddi zorlukları var. Her ne kadar Demir Grup Sivas Spor'un küme düşme tehlikesi çok az görünmekle birlikte bu karşılaşmanın kolay geçeceğini tahmin etmiyorum. Zor bir karşılaşma olacak. Tabii en önemli karşılaşma pazar günü oynanacak Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi. Hı hı. Bu karşılaşmaya tüm Türkiye odaklandı. Hatta tüm Türkiye'de demek bana göre yeterli olmayacak. Yurt dışından da bu derbiyi heyecanla bekleyenler var. Son derece önemli bir karşılaşma. Karşılaşmanın hakemi Ankara bölgesinin FIFA kokartlı hakemlerinden Bülent Yıldırım yönetecek. Tabii bu tür karşılaşmalarda hemen hakemler masaya yatırılır. Ama ben Bülent Yıldırım'ın çok tecrübeli bir hakem olduğunu düşünüyorum. Yani bugüne kadar 392 karşılaşmaya çıkmış. Bu karşılaşmalarla birlikte 393. karşılaşmaya çıkacak. Son derece tecrübeli bir hakem, ama gerçekten biz ülke olarak bu tür maçlarda hakemleri çok konuşuruz. Dilerim bu sefer hakemleri değil, futbolu konuşuruz. Fatih Terim ve Şenol Güneş adına da son derece önemli karşılaşmalardan biri. Vaktinde çok sınırlı olduğunu bilerek, tabii Fenerbahçe var. Fenerbahçe gerçekten basketbolda veya voleybolda çok ciddi başarılı sonuçlara imza atarken futbolda taraftarlarını üzüyor. Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşma son derece önemli. Çünkü tarihinde ilk defa bu kadar küme düşme tehlikesini derinden hisseden bir Fenerbahçe var karşımızda. Hı hı. Kasımpaşa ile cumartesi günü oynanacak karşılaşmada son derece kritik. Dolayısıyla ligin üst tarafında Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir arasında geçen çok heyecan verici bir yarış. Altta da bir hayli küme düşmeye aday takımlar var. Bunların içerisinde Fenerbahçe var. Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un durumu çok zor görülmekle birlikte matematiksel olarak hala kümede kalma umutlarını devam ediyorlar. Bunun yanında Göztepe geçen hafta Medipol Başakşehir'i mağlup ederek çok önemli bir 3 puan aldı ve ligde kalma umutlarını artırdı. Bursaspor, Ankaragücü, ondan sonra Fenerbahçe gibi takımların da 6-7 tane takımın derinden küme tehlikesi, düşme tehlikesini hissettiği bir lige şahitlik ediyoruz. Bu da son derece heyecanlı bir yarışı gösteriyor. Tabii bu hafta sonu yine voleybolda da çok önemli karşılaşmalar var. Dün Sultanlar Ligi'nde Vestel, Sultanlar Ligi'nde 4. karşılaşmada da şampiyon belirlenemedi. Artık 5. karşılaşmada Eczacıbaşı Vidra ile Vakıfbank 2019 sezonunun şampiyonunu belirleyecekler. Bu da son derece önemli. Bir başka Efeler Ligi'nde de Fenerbahçe ile Arkas arasında oynayacak karşılaşmada da Efeler Ligi'nde şampiyon belli olacak. Gerçekten hafta sonu son derece heyecanlı müsabakalar futbol severleri bekliyor. Tabii bunun yanında TFF 1. Ligi'nde de çok heyecanlı karşılaşmalar var. Yıllar sonra Gençler Birliği artık bir yıllık aradan sonra tekrar Süper Lig'e dönme yönünde Denizli Spor'la pazar gün çok önemli bir karşılaşma oynayacak Eryaman Stadı'nda. Şayet bu karşılaşmadan galibiyetle veya beraberlikle ayrılması halinde Gençler Birliği bir yıllık aradan sonra Süper Lig'e dönecek. Evet. Ve dönme ihtimali de çok yüksek olarak görülmekte.
Peki bir de Ziraat Türkiye Kupası var. Evet. Onun finali oynanacak.
Evet.
Onun sanıyorum tarihinde ufak bir değişiklik
17
oldu.
Mayıs olarak belirlendi. 57. Ziraat Türkiye Kupası olacak. Bu kupa da çok önemli. Çok gelenekselliği ve önemi açısından heyecanla beklenen bir karşılaşma. Sivas 4 Eylül stadında oynanacak. Küme düşme tehlikesi yaşayan bir Akhisar Spor'la Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma da son derece önemli. Takip edilmesi gereken bir mücadele olarak önümüzde durmakta.
Peki, evet. Favorisi kim olur acaba?
Şimdi tabii kağıt üzerinde baktığınız zaman bir yerde şampiyonluğu oynayan bir takım, bir tarafta da Süper Lig'e veda etmek üzere olan bir takım. Son derece ilginç bir karşılaşma olacak ama hiçbir karşılaşma oynanmadan belli olmuyor. Her şeye açık bir karşılaşma. Yani Akhisar Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması bana sürpriz olmayacak. Galatasaray'ın da kaybetmesi sürpriz olmayacak. Zaten futbolu da bu kadar güzel kılan, takip ettiren de her türlü sürprizlere açık olması. Ama çok heyecanlı bir karşılaşma futbol severleri bekliyor diye düşünüyorum.
Peki bu hafta sonu olacak derbi size göre? Pek favorisi de yok öyle değil mi?
Kesinlikle. Şöyle baktığımız zaman Beşiktaş'ın son 6 haftada çok ciddi bir çıkışı var. Yani aradaki puan farkını ciddi anlamda kapattı. Çok önemli sonuçlara imza attı. Galatasaray'da çok önemli sonuçlar alıyordu ama son hafta Atikar Konyaspor'la berabere kalma aradaki puan farkını da kapattı. Tabii bu karşılaşmayı belirleyici futbolcular olacak, hocaların teknik anlayışları olacak. Fatih Terim ve Şenol Güneş Türk futbolu için çok önemli teknik adamlar. Yani her iki takımın teknik adamı olarak çok ciddi mesai harcıyorlar. Yani ben bu karşılaşmada biraz son haftalara baktığım zaman Beşiktaş'ta kazanma arzusu ve isteğinin daha yüksek olduğunu görüyorum ama neticede de bir Fatih Terim var. Her karşılaşmaya çok farklı motivasyonla takımını hazırlayan bir teknik adam. Kaleciler bu karşılaşmada çok önemli rol oynayacaklar. Gerek Muslera olsun, gerek Karius olsun, son haftalardaki formlarıyla takımların ne kadar önemli oyuncular olduğunu görüyoruz. Tabii 11 gole imza atan Burak Yılmaz'ın performansı çok iyi. Embiya'nın 28 gol var Galatasaray'da. Bu tür oyuncuların, Senegalli oyuncunun da bu karşılaşmaya damga vuracağına tahmin ediyorum diyebilirim.
Peki, bakalım nasıl sonuçlanacak, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Teşekkür ederim. Spor yazarı Ali Öcal konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Thank you.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Sakarya, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleriyle Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığına gelince, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde ise 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Belirlenen bazı sıcaklıklarsa şöyle. Ankara parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17, İstanbul az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 21, İzmir az bulutlu 25, Erzurum parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Amsterdam sağanak yağışlı 13, Atina az bulutlu 23, Bağdat az bulutlu 38, Berlin sağanak yağışlı 13, Kiev sağanak yağışlı 19, Lefkoşa çok bulutlu 25, Londra parçalı bulutlu 16, Madrid parçalı bulutlu 25, Mekke açık 42, Moskova parçalı bulutlu 14, New York sağanak yağışlı 18, Paris sağanak yağışlı 17, Pekin parçalı bulutlu 28, Roma sağanak yağışlı 19, Saraybosna sağanak yağışlı 22 ve Viyana parçalı bulutlu 16 derece. Hava durumunu sunduk.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bir telefon bağlantımız var. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Dünyanın gözü kulağı bu hafta başarısız bir darbe girişimine sahne olan Venezuela ve bu darbe girişimini destekleyen Washington'dan yapılan açıklamalardaydı. Trump yönetiminden üst düzey isimler sıklıkla askeri müdahale seçeneğini dillendirdi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo askeri müdahalenin mümkün olduğunu belirterek gerekirse yaparız dedi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden ayrılmak üzere uçağa bindiğini ancak Rusya'nın iknası sonucu geri indiğini iddia eden Mike Pompeo, Rusya'ya büyük tepki gösterdi ve Amerika Birleşik Devletleri ordusunun her türlü kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Mike Pompeo, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Pompeo, Lavrov'a Rusya ve Küba'nın Venezuela'ya müdahalesinin ikili ilişkilerde istikrarı bozucu olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da durumu değerlendirdiklerini ve şu anda tablonun Guaido ve Maduro açısından net olmadığını söyledi. Dunford sahada istihbarat toplamakla meşgul olduklarını da ifade etti. Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, başkan her seçeneğin masada olduğunu söyledi. Şimdiye kadar diplomatik ve ekonomik seçenekler kullanıldı. Başkanın isteklerini yerine getirmeye hazırız şeklinde konuştu. Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan da Venezuela'da yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek Avrupa seyahatini iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunda ağırlıklı yorumlar Rusya'nın müdahalesinin süreci geciktirdiği, askeri müdahalenin bu nedenle yapılmadığı şeklinde. Rusya'nın Venezuela'ya desteğinin bölgede bir güç mücadelesi haline geldiğini ve bunun tehlikeli bir boyuta ilerlediği görüşü de hakim. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki bir tartışmada ise Rusya'nın Venezuela'ya müdahalesinin devamı durumunda Amerika Birleşik Devletleri olarak Ukrayna'ya daha fazla müdahale etmeleri gerektiği şeklinde konuşmalar yapıldı. Başkan Trump'ın Küba'ya ambargo tehdidinin gerginliği başka bir boyuta taşıyacağı belirtilirken Küba'nın Venezuela'da 25 bin dolayında asker ve istihbaratçı bulundurduğu iddia edildi. Amerikalı uzmanlar yaşananları 1962 yılındaki Küba füzeleri bunalımıyla kıyaslıyor. Gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasındaki bir gerginlik olmaktan çıktığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında küresel bir krize dönüşmek üzere olduğu belirtiliyor. Washington'da bunlar yaşanırken Venezuela'da darbe girişimi sonuçsuz kalmış gibi görünüyor. Ordunun desteğini arkasına alarak büyük bir yürüyüş gerçekleştiren Venezuela'nın meşru devlet başkanı Nicolas Maduro sorumluların cezalandırılacağını söyledi. Maduro darbe girişiminin bizzat Beyaz Saray'dan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından yönetildiğini iddia etti. Amerikan Temsilciler Meclisi'ne İsrail'in Filistinli çocukları tutuklamasına karşı bir yasa teklifi sunuldu. Teklif Demokrat Parti'nin Minnesota Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Beth McCollum tarafından hazırlandı. McCollum, Filistinli çocukların İsrail askerleri tarafından tutuklanmasının kınanması için çağrı yaptı. Amerikalı siyasetçi, İsrail'in askeri çocuk gözaltı sisteminin Filistinli çocukları ve ailelerini korkutmak ve terörize etmek için tasarlanan devlet destekli bir çocuk istismarı olduğuna dikkat çekti. McCollum, İsrail'in çocuklara uyguladığı ağır insan hakları ihlallerinin Amerikan halkının ödediği vergilerle finanse edilmesi de eşit derecede çirkindir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir rapor, İslam karşıtlığının siyasi motifli olduğunu ortaya koydu. Raporda Müslümanları tanıyanların tanımayanlara göre daha olumlu bir bakış açısına sahip oldukları belirtiliyor. Washington merkezli Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü, İslam karşıtlığı hakkında rapor yayınladı. Raporda İslam karşıtlığının temelinin dini inançlar değil, siyasi olduğu sonucuna varıldı. Müslümanlarla hiç tanışmamış Amerikalıların yalnız 5'te 1'inin Müslümanlar hakkında olumlu görüş bildirdiği belirtilen raporda, bu oranın herhangi bir Müslüman tanıyan için %47 olduğu vurgulandı. Raporda yalnızca her 3 Müslümandan birinin ülkenin gidişatından memnun olduğu ve bunun iyi bir tablo olmadığının altı çizildi. Raporda ayrıca İslam karşıtlığının %28'e yükseldiği de kaydedildi. Ülkede bu hafta dikkatler yine Rusya soruşturmasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yılındaki başkanlık seçimine Rusya'nın müdahale edip etmediği, Trump'ın kampanya ekibinin Ruslarla işbirliği yapıp yapmadığının incelendiği Rusya soruşturması ile ilgili tartışma başka bir boyuta taşındı. Soruşturmanın özel savcısı Robert Mueller'ın Adalet Bakanı William Barr'a gönderdiği mektup gündeme bomba gibi düştü. Rusya soruşturması özel savcısı Robert Mueller, 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından 448 sayfalık bir rapor göndermişti. Adalet Bakanı William Barr bu raporu özetleyerek kamuoyuna açıklamıştı. Robert Mueller, Adalet Bakanı William Barr'ın yaptığı düzeltme ve özetin çalışmanın doğasını, kapsamını ve esasını yansıtmadığını söyledi. Özel savcı Robert Mueller, Adalet Bakanı William Barr'a gönderdiği mektupta raporun basına yansıtılan kısmının yanlış yönlendirdiğini ve kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi. Dahası raporun 86. sayfasındaki bir diyalog, Başkan Donald Trump'la ilgili azil tartışmalarının yeniden alevlenmesine yol açtı. Raporda bahsi geçen diyaloğa göre Başkan Donald Trump, Beyaz Saray avukatı McCann'den Robert Mueller'ın kovulması için Rosenstein'i aramasını istedi. McCann bunu yapamayacağını belirterek istifa mektubunu hazırladı. Bunun üzerine Adalet Bakanı William Barr senatörlerin karşısına çıktı, sorularını cevaplandırdı. William Barr, Donald Trump'ın adaleti engellediğine dair bir sonuca varamayacağını söyledi. Donald Trump'ın Ruslarla işbirliği yapmadığını yineleyen William Barr, Temsilciler Meclisi'nin de ifade verme davetini geri çevirdi. İşte bundan sonra kızılca kıyamet koptu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, William Barr'ı kongreye yalan söylemekte suçladı. Bunun suç olduğunu ve görevden alınmayı gerektirdiğini belirten Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın da celbe uymamasının adaleti engelleme girişimi olduğunu söyledi. Nancy Pelosi, Donald Trump'ın adaleti engelleme girişimlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanlarından azledilmesi kesinleşince istifa eden Richard Nixon'ın hareketlerine benzetti. Cumhuriyetçi Parti milletvekili ve senatörleri ise Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri seçimine müdahale ettiğini ancak Başkan Trump'ın bununla bir ilgisi olmadığını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat. Hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk efendim.
Sizinle hafta biterken geçtiğimiz haftayı değerlendireceğiz. Evet. Gelişmeleri değerlendireceğiz. Şimdi pek çok başlık var ama dün bir ziyaretçimiz vardı. Onu sorarak başlayalım. Bosna Hersek'ten bir ziyaretçisi vardı Türkiye'nin. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik buradaydı. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı. Nasıl değerlendireceksiniz bu ziyareti?
Evet, ilk önce şundan başlamamız lazım. Dinleyicilerimiz şunu sorabilir. Neden böyle uzun bir, garip bir isim var Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı'nın? Nedeni burada üçlü bir sistem bulunuyor. Sırp tarafı, Hırvat tarafı ve Boşnak tarafı şeklinde. Bundan dolayı da her makamın üç temsilcisi de bulunmaktadır. Böyle bir garip bir sistem içerisinde. Bosna Hersek bizim için son derece önemli bir ülkedir. Balkanlarda Osmanlı'dan beri en yakın bölgedir, devlettir. Bundan dolayı da Türkiye Cumhuriyeti Bosna Hersek'e her zaman ayrıcalıklı bir önem vermektedir. Dünkü görüşmelerde enerji, savunma, turizm, tarım, hayvancılık konuşuldu. Yine konulardan birisi et ithalatı olarak gündeme geldi. Saraybosna ile Belgrad arasında otoyol projesi gündeme geldi. Ki bu son derece önemli çünkü Saraybosna ve Belgrad savaşın iki ana başkentiydi. Şimdi bu iki ana başkent arasında bir otoyol yapılması artık gündeme geliyor. Bu demek ki artık savaşın tamamen sonuna gelmiş durumdayız. Ayrıca Türkiye ile Bosna Hersek Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı 2019'da Saraybosna'da yapılacak. Görüşmelerde Türk Akımı Projesi'nin, Rusya ve Türkiye'nin öncülüğündeki Türk Akımı Projesi'nin, gaz projesinin Bosna Hersek'ten de geçmesi gündeme geldi. Ayrıca NATO ve Avrupa Birliği Bosna Hersek'in üyeliği de gündemde tartışılan konular arasındaydı ki Türkiye iki konuda da Bosna Hersek'e tam destek vermektedir.
Peki, şimdi dediğimiz gibi pek çok başlık var. Biraz önce TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı Amerika'daki gelişmeleri aktarırken ilk sırada verdi aslında evet. Bu gelişmeyi. Venezuela'daki darbe girişimi. Nasıl değerlendireceksiniz bu girişimi ve sonuçlarıyla birlikte tabii ki?
Tabii. 30 Nisan'da başarısız bir darbe girişimini görüyoruz. Muhalefet lideri Guaido tarafından. Fakat başarısız zaten oldu. Venezuela lideri Maduro koltuğunda oturmaya devam ediyor. Şimdi Amerika'ya baktığımız zaman tabii Amerika özellikle Maduro'nun gitmesini istiyor. Ciddi bir şekilde Venezuela'ya bir ambargonun olduğunu görüyoruz. Petrol sektöründen bankalara, bankalardan diplomatik yaptırımlara kadar ve Venezuela'da muhalefette grev çağrısını sürdürüyor. Bir iç savaş senaryolarında dolaştığını görmekteyiz. Venezuela'da yalnız bu evet kronik bir siyasi ve ekonomik krizin olduğu açık. Ama bu kriz ne Maduro'yla başladı ne de Maduro'dan sonra bitecek gibi görünüyor. Neden diyorum? Çünkü Venezuela Suudi Arabistan'dan birkaç kat daha fazla petrol sahibi olan petrol yataklarına sahip bir ülke. Ve şu anda bile Amerika'nın Venezuela'dan petrol aldığını görüyoruz. Çünkü neden? Amerika'ya en yakın, en büyük petrol kaynağı olarak görünüyor. Bundan dolayı Amerika halen Venezuela'dan petrol alanında bu kadar olaya rağmen kesmiş durumda değil. Ayrıca Venezuela'da Venezuela ekonomisi ekonomik terimle Hollanda hastalığı dediğimiz bir hastalığa yakalanmış durumda. Bu ne demek? Ucuz petrolden dolayı, enerjiden dolayı bütün diğer sektörler Venezuela'da ölmüş durumda. Sanayi, tarım, her şey ithalata bağlanmış durumda. Petrol de son derece ucuza satılıyor. Yaklaşık 36 sente satılıyor. Sudan daha ucuza petrolün satıldığı ve halkın sübvansiyonlarla geçimini sağladığı 36 milyon nüfuslu bir ülkeden söz ediyoruz. Şimdi burada hangi devlet başkanı gelse bu ekonomiyi sürdüremez. Bunları kaldırmaya kalkarsa halk tekrar ayaklanır. Böyle bir çıkmazda olan bir ülkenin durumunu görmekteyiz aslında Venezuela'da. Olayların ben Venezuela'da Maduro bile gitse uzun süre süreceği kanaatindeyim.
Neler olabilir bundan sonra?
Bundan sonra Maduro zaten şöyle, Maduro'ya destek hem ordudan var. Çünkü zaten Chavez zamanından beri şunu görüyorduk. Emekli subaylar ve görevdeki muazzaf subaylar yönetime tam destek vermekteler. Bundan dolayı orduyla yönetim bütünleşmiş durumda. Bunun yanında da halkı sübvanse ettiği için geniş halk kitleleri de halen yönetime desteğini sürdürüyorlar. Çünkü bu yönetim gittiği zaman evet şimdi normal durumdan memnun değiller ama yönetim gittiği zaman daha kötü bir yönetimin geleceğinde düşünen bir kitlelerin olduğunu görüyoruz. Onun için Maduro yönetimini devirmenin kolay olduğunu da düşünmüyorum ki şimdiye kadar da Amerika bile bunu başaramadı. Onun için bir iç savaşa doğru sürüklemek isteyen güçlerin olduğunu da görmekteyiz.
Amerika ile Rusya arasında karşılıklı söylemler oldu Venezuela konusunda. Evet. Amerika Birleşik Devletleri anladığımız kadarıyla muhalif lider Guaido'nun yanında onu destekliyor. Evet. Ama Rusya daha çok Maduro tarafında yer alıyor. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, böyle bir çekişmeyi görüyoruz. Fakat Rusya Federasyonu bu kadar uzaktan ne yapabilir? İşte basından okuduğumuza göre 100 civarı bir uzman subay grubunu Venezuela'ya gönderdiği söyleniyor. Bunun yanında Küba'nın sürekli desteklediğini görüyoruz Venezuela'yı. Her konuda destekliyor Küba. Örneğin Küba dünyada uzman doktorları en fazla olan ve fleksibil olan, mobilitesi fazla olan bir ülkedir. Afrika'ya da gönderiyor. Hı hı. Latin Amerika'ya da gönderiyor. Şimdi Venezuela'da da çalışan binlerce Kübalı doktorun da olduğu söyleniyor. Ama bunlar yeterli değil. Dediğim gibi bunların desteğiyle de Maduro duruyor diyemeyiz. Hı hı. Halkın desteğiyle halen durmaktadır. Onların desteği oldukça da burada duracaktır.
Peki. Şimdi yine bir önemli konuktan bahsedeceğiz. Evet. Bir de geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Türkiye'deydi. Önemli ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında konuşulan bir güvenli bölge meselesi var Suriye'de. Bir de S-400 ve F-35 meselesi var. Bu başlıklar altında bu ziyareti nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Amerika ile hem Türkiye bağlamında hem de Suriye bağlamında siyasi krizler yaşıyoruz ki son 2 yıldır Ankara'da Amerikan Büyükelçisi bulunmuyor. Fakat şimdi artık gelecek gibi görünüyor. Sutterfield bir kariyer diplomatı, Orta Doğu'yu iyi bilen bir kariyer diplomatı ve ilk onayı aldı. Kongrede de onaylanması bekleniyor ki bu kolay olan nokta. Artık gelmesi kesinleşti gibi düşünebiliriz. Zaten Amerikan Devlet Başkanı Trump da muhtemelen Temmuz ayında Türkiye'ye gelecek gibi. Kendisi gelmeden de Amerikan Büyükelçisi David Satterfield de Ankara'da görevine başlamış olacak gibi görünüyor bu gelişmelerde. Tabii Jeffrey Türkiye'yi çok iyi bilen bir büyükelçi, eski büyükelçi. Daha önce Türkiye'de de uzun yıllar büyükelçilik yapmış. Türkiye'yi de çok iyi bilen bir kişi. Türkiye'deki diplomatlarından siyasetçilere kadar kişisel dostlukları olan bir büyükelçi. Bu hem kanaatimce Trump'ın gezisi hem de Suriye ile ilgili görüşmelerde bulunuldu. Türkiye son 10 yıllarda artık çok boyutlu, çok yönlü bir dış politika izliyor. Bu ne demek? Bir konuda siz bir ülkeyle anlaşamayabilirsiniz ama başka bir konuda da çok iyi anlaşabilirsiniz. Bunu Çin'le ilgili de Rusya'yla, Amerika'yla politikalarımızda da görüyoruz. Örneğin Rusya Federasyonu ile Türkiye ilişkileri Suriye'de çok iyi ama dış ticarette ilişkilerimiz kötü. 10 birim dersek 9 birim bizim ithalatımız var. Sadece 1 birim ihracatımız var. Onu da yapamıyoruz bile Rusya'ya. Ama Amerika'ya baktığımız zaman Suriye'de ilişkilerimiz kötü. İşte onu iyileştirmeye çalışıyoruz şimdi. Ama dış ticarette iyi ilişkiler var. Bu kadar Amerika ile sallantıya rağmen dış ticarette 10 milyar dolar bir ithalatımız, 10 milyar dolar civarında bir ihracatımız var. Hemen hemen dengede götürüyoruz. Böyle bir dış ticarette iyi bir ilişki var ve bu ilişkiyi de yükseltme kararında iki ülke tarafından alındığını görmekteyiz. Suriye özel temsilcisi Jeffrey'nin Ankara'daki temaslarına baktığımız zaman güvenli bölge, DH, PYD, YPG, İdlib mutabakatının korunması, Münbiç konularının ele alındığını görüyoruz. Tabii burada birkaç gündür İdlib son derece gündeme gelmeye başladı. Türkiye'de İdlib mutabakatının korunmasına önem veriyor. Bu mutabakat nedir? Eylül 2019'da Türkiye ile Rusya arasında yapılmış bir mutabakattı. İdlib'de 3-3,5 milyon civarı bir Sünni Arap nüfusun buraya sıkıştığını görmekteyiz. Ve Astana süreciyle birlikte, İstanbul ve Soçi süreçleriyle birlikte bu İdlib'de Rusya Federasyonu ve Türkiye'nin gözlem noktalarını kurduğunu ve buradaki sivil insanları korumaya aldığını görmekteyiz. Ama Şam hükümetinin güçlenmesiyle birlikte ve giderek kontrolü ülkede ele geçirmesiyle birlikte İdlib'in güneyi ve İdlib'in güneyinde hava ve topçu atışlarına başladığını ve İdlib bölgesini taciz etmeye başladığını görmekteyiz. Bu da İdlib'in önemini arttırmaktadır. Niye arttırıyor? Çünkü bu insanların gideceği tek yer oluyor Türkiye. Türkiye'de zaten resmi kayıtlara göre 3,5 aslında 4 milyonu da aşan bir Suriyeli nüfusu var. Bu 3 milyon kişinin tek gideceği yer Türkiye olarak bu sefer görünmeye başlıyor. Bu Türkiye'nin kaldırabileceği bir ya da başka bir devletin de kaldırabileceği bir yük olarak karşımıza çıkmıyor. Bundan dolayı gerek Amerika ile gerek Rusya ile Türkiye İdlib konusunu önümüzdeki gün ve aylarda daha fazla konuşacak gibi görünüyor.
Evet, bir yandan da Hürriyet'in de manşet haberi var.
Evet.
Çatışmaların sertleştiği yönünde.
Hı hı.
Önümüzdeki süreçte bir göç dalgası olursa neler yapabilir Türkiye?
Evet, onu birlikte göreceğiz. Fakat Türkiye'nin üzerinde durduğu bir noktada Afrin bölgesinin istikrarının sağlanması ve bu bölgeye yerleştirme üzerinde duruyor. Kanaatimce bölgedeki, İdlib'deki vatandaşlar bu bölgeye doğru mu kaydırılır? Yoksa Şam hükümeti Rusya tarafından dizginlenir mi? Bunu önümüzdeki dönemde daha rahat göreceğiz gibi görünüyor.
Peki. Bir başka başlık Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gündemde olan İran.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar. 6 aylığına bazı ülkelerin bu yaptırımlardan muaf tutulması ama bu tarihin de 2 Mayıs'ta sona ermiş olması. Bu karar, bu tarih Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Nasıl değerlendireceksiniz son durumu? Muafiyetlerin sona ermesi Türkiye'ye neler getirir?
Evet, batılı dostlarımız sürekli olarak bizi güney komşularımızdan dolayı eleştirirler. Bazen derler ambargolara uyun, bazen derler sert davranıyorsunuz, yumuşak davranmanız lazım. Fakat şunu unutmamak lazım, Amerika'nın iki tane komşusu var, yukarıda Kanada, aşağıda Meksika. Avrupa Birliği'nde komşuları genelde birbirleriyle İsviçre, Almanya, Hollanda, Belçika. Keşke bizim de böyle sorunsuz gelişmiş ülkelerle komşu olsak, bizim de sorunlarımız olmaz. Şimdi İran'la bizim Kasr-ı Şirin anlaşmasından beri bir dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimiz bulunmakta ve sınırlarımız değişmemiştir. İran'la bizim dış ticaret yapmamız kadar normal bir şey yoktur. Zaten bundan dolayı 8 ülkeye tanınan geçici muafiyet bize de tanınmıştı Amerika tarafından. Ki 2017'de Türkiye petrol ihracatının %27'sini İran'dan yapmış ve İran ilk sıradaydı 2017'de. 2018'de İkinci sıraya düşüyor, %24 ile birinci sıraya Rusya çıkıyor. Tabii Türkiye, Ankara bu ambargoyu gördüğü için zaten önlemini almaya başlamış. Petrol ithalatını İran'dan bu ambargodan önce hemen hemen kesmiş durumda. Ve şu anda petrol ithalatında yeni lider Irak oldu. İkinci sırada Rusya. İran önemsiz bir noktaya doğru gelmiş durumda. Fakat İran'la dış ticarete baktığımız zaman da 3.2 milyar dolar bir ihracatımız var. İthalatımız ise 7.5 milyar dolar şeklinde ki bu biraz önce dediğim gibi petrol ithalatından kaynaklanıyor. Ama bizim bu zararımızı kim karşılayacak? Yani tamam, batılı müttefiklerimizin dediğini yapalım, onunla iş yapmayalım, buna mal satmayalım da biz kime satacağız? Onu da Trump Temmuz ayında geldiği zaman Türkiye'ye söylerse çok memnun olacağız.
Peki, bakalım neler söyleyecek Temmuz'da geldiğinde, gelirse eğer, bu konuda nasıl yol gösterecek bize, göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Programımıza katıldığınız için Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kambolat konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.